Merhabalar herkese. Beni Bana Anlatın 9. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Bugün pazartesi günü. Günü bir aklımdan geçirdim şöyle. Dışarıdan gelen kuş seslerinin eşliğinde hafif gri bir havadan sizlere ulaşıyorum. Bugün aslında bir önceki bölümde bahsettiğim bir soru ve o sorunun bende olan izleri üzerinden bir bölüm kaydedeceğim. O soru şu aslında, spor ve sanatın ortak noktaları var mıdır? Varsa bunlar nedir diye bir soru. Bununla ilgili bir bölüm öncesinde belli başlı araştırmalarım oldu. Özellikle bu alanda hazırlamış birkaç makale okudum. Ve fark ettiğim şeylerden bir tanesi de dünyanın da son 5-6 yılda bu iki farklı alandaki konuya ortak noktalardan, yani benzerliklerden ve ayrışan noktalardan yaklaşmaya çabalaması, bununla ilgili içerik üretmiş olması, pek çok farklı akademik çalışmaya denk geldim. Özellikle son yıllarda üretilmiş. Benim ise futbol düşünürken aslında ne düşünürüz adlı bir kitap, Simone Crinchley'nin 2017 yılında yazdığı bir kitap üzerinden sorgulamaya başladığım ve pek çok kendi adıma da ortak noktasını fark ettiğim bir konu. Bununla ilgili detaylara girmeden önce burada kendimi mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyorum. Hazır böyle bir fırsat varken size bir yandan da sporla olan ilgimi ve spora ayırdığım vakti ve sahip olduğum motivasyondan da biraz bahsetmek isterim. Çünkü bu zamana kadar genelinde düşüncelerim, hislerim ve onun arta kalan kısmında da müzikle olan ilişkim ve bu ilişkinin ortaya çıkardığı içeriklerden bahsettim. Şimdi birazcık daha farklı bir tarafımı da göstereceğim bir bölüm olacak diyeceğim de aslında işte son konu da tam buradan başlıyor. Farklı bir tarafım diye hep tanımlıyorum. Aslında farklı bir tarafım değil. Yani ikisi bende toplanıyor iki konuda, iki konuya olan ilgide. Ve ben bunları uzun süre farklı taraflardaymış gibi gördüğüm için hayatımın bir tarafında bunu gösteriyor, bir tarafımda da göstermiyor oldum. Ve bu bariyeri de kaldırdıktan sonra bir noktada şu ortaya çıktı. Aslında benzer motivasyonlar beni bu iki tarafta hem sanatta ve hem sporda derinlere anlamaya itiyor diye düşünmeye başladım. Şimdi benim sporla olan ilgim çocukluktan başlıyor. Çünkü evde sporla haşır neşir olan ve spora çok ciddi vakit ayıran bir babaya sahibim. Hatta şöyle ki ismim de bir spor hikayesinden ortaya çıkıyor. Ben doğduğum ertesi günü babamın bir maçı varmış. Babam da o süreçte amatör ligde bir futbol takımının yöneticiliğini yapıyor. Neyse ben doğmuşum. Babam ertesi gün maça gitmiş ve demiş ki benim dün oğlum oldu. Bugün maçta gol atana oğlumun ismini vereceğim. Yani bir şekilde o an o futbolcu grubunu motive etmek için beni malzeme etmiş babam. Ve ben sonrasında çok sordum baba. Gerçekten hani böyle absürt isimli insanlar da var mıydı takımda? O da vardı. Peki onlar gol atsaydı ne yapacaktı falan dedim. O da onlar atamayacağına emindim falan gibi bir açıklamada bulundu ama çok da inanmadım. Neyse o gün birisi motive olmuş ya da yani benden dolayı değildir ama o gün motiveymiş. O kişi de Taner isimli bir futbolcuymuş. 3 gol atmış o maçta. Babam da eve gelip anneme demiş ki ben böyle bir şey yaptım. Taner isimli birisi 3 gol attı. Oğlumuzun adını Taner verelim. İşte annem Tamer olsun, babam Taner olsun gibi böyle bir gitgeller yaşanmış. En son nüfus müdürlüğüne babam yazdırırken Taner deyip noktayı koymuş bu kararsızlığa. Nitekim işte böyle dünyaya gelmiş bir çocuk da ve böyle spor ilgisine sahip bir babaya da sahip olunca küçük yaşlardan itibaren sporla hep iç içe oldum. Sonra ilk öğretim döneminde de bunu icra etmeye başladım. Özellikle işte ilk voleybolla başladı. Sonra araya masa tenisi girdi. Sonra basketbola yöneldi. Sonra tenis geldi. Derken üniversiteye kadar hep böyle sporla içli dışlı hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda içli dışlı bir sürecim oldu. Üniversitenin ilk yıllarında da biraz özellikle tenis özelinde devam etse de sonrasında bu ilişki koptu. Ve ben spor yapan kısmından uzaklaşıp izleyici kısmına yöneldim. Tabii ki bu spor yaptığım dönemde de ciddi bir izleyiciydim aynı zamanda. İşte çocukluğumdan beri hem futbolu çok yakından takip ettim, sonra tenisi çok yakından takip ettim. Yani Federer'in ilk ortaya çıktığı zamanları çok iyi hatırlıyorum ve o zamanlardan bu zamana Federer'in dahil olduğu herhangi bir turnuvayı kaçırmadım diyebilirim. Hatta şöyle komik bir anım var. Geçtiğimiz Temmuz ayında bedelli askerlik yapıyorum ve işte tarihler belli oldu. Wimbledon turnuvasıyla birebir Tam ortasında ben askerlik yapıyorum. O turnuva galiba 1-14 Temmuz arasıydı. Ben de 1-19 Temmuz arası askerlik yapıyorum. Federer turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Takip ediyoruz, skorları alıyoruz. İşte dışarıdan öğreniyoruz. Arıyorum arkadaşlarımı, onlar söylüyor. Ya da tanıştığım birisi var. Altrazam'da olan, o başka bir arkadaşını soruyor falan böyle. Anlık skorları falan öğrenebiliyoruz. Turnuva ilerledi. Artık finale geldi. Ve ben böyle yani finali de izlemek istiyorum. Federer finalde, rakip Djokovic nasıl olacak falan böyle. Bir pazar günü koğuşta saat 4:20 geçe falan böyle, saat 4'te başlamıştı final. 4:20 geçe falan böyle iç geçiriyordum ya, uf, finalde başladı izleyemiyoruz falan diye böyle iç geçirirken böyle sağ altımda yatan ve akıllı telefonu olan, o zamana kadar hiç konuşmadığımız, hiç diyalog kurmadığımız bir çocuk, ben de arada sırada tenis izlerim dedi. İsterseniz açayım telefondan izleyelim falan dedi. Ben böyle gözlerim bir anda büyüdü ve şey dedim. Ya tabii ki falan böyle hemen açtım. Ve biz izlemeye başladık. Sonra böyle 6'ya kadar izledik. 6'da böyle akşam yemeği toplaşması vardı. Onu yaptık. Akşam yemeğini yedikten sonra oradaki dedikodudan şey öğrendim. Kantinde televizyon vardı ama orada hep haberler açılırdı. Bu sefer tenis maçını açmışlar. Böyle koşa koşa kantine gittik. Bu sefer kantinde takip etmeye başladık. Ve işte o 3-2'lik efsane uzayan ve galiba böyle 4,5-5 saate yakın bir sürede biten finali askerde böyle sonunda öyle 50-60 kişilik bir grup içerisinde, çoğunun da Djokovic'i desteklediği bir grup içerisinde hüsrana uğrasam da o finali izledim. Yani 2019 Wimbledon finali benim unutulmayacak anılarım arasında girdi. Ve askerde de nasıl geçtiğini anlamadığım bir 4,5 saati bana bağışladı. Müthişti yani. En keyif aldığım süreydi askerde geçirdiğim zaman içerisinde. Neyse, konumuza geri dönelim. Böyle bir gittim geldim, çok uzak olmasa da, bu geçmişteki anılara. Nereden bahsediyordum? İzleyici kısmına geçmekten bahsediyordum. İzleyici kısmına geçtikten sonra zaman zaman böyle ana akım spor dallarına çok yoğunlaşsam da, özellikle işte basketbola, futbola, geçmişimde üniversite döneminde özellikle ciddi bir Eurosport izleyicisi olmaya başladım. Eurosport izleyicisi olduktan sonra sporun başka bir tarafına geçiş yapmış oluyorsunuz. Çünkü onun arkasındaki kültürü görüyorsunuz. Sporcular arasındaki hikayeleri görüyorsunuz. Çünkü oradaki o dönemin sunucu ekolü, Eurosport'taki sunucu ekolü çok ciddi entelektüel bilgiye sahip spikerlerden oluşuyordu. Ve böyle bir işte Fransa bisiklet turunu anlatırken geçtikleri bir sokağa adını söyleyip sonrasında işte 1972 yılında bilmem ne yönetmenin çektiği şu filmin şu sahnesi şurada gerçekleşmişti gibi böyle bir inanılmaz detaya giren, sonrasında da böyle hani aksiyonun devam etmediği sürede de işte Fransız şu şu yapımları izleyebilirsiniz falan deyip bir öneriye de gider. Bundan arta kalan zamanda da sporcuların hikayelerini, sporcuların hayatındaki dönüm noktalarını çok güzel altını çizen bir sunum şekli vardı Eurosport'un. Aynı zamanda da kanal olarak da hem tematik hem grafiksel açıdan estetik değerleri oldukça ön planda tutan bir kanaldı. Dolayısıyla o benim zihnimde bambaşka bir kültürün, bambaşka bir motivasyon oluşmasını sağladı diyebilirim. Sanatla bunu birleştirmeye başlamam aslında size bahsettiğim kitapla birlikte oluşmaya başladı. Aslında işin estetik kısmına ve hikayesel kısmına yoğunlaşsam da tüm bu dönemde ben sporla ilgilenen tarafımla sanatla ilgilenen tarafımı birbirinden ayırmaya başladım. Ve bir yandan ciddi süreler ayırırken bir yandan da bununla ilgili diyalog kurduğum arkadaş gruplarını bir şekilde birbirinden farklı tutmaya başladım. Yani spor konuştuğumda sanat, sanat konuştuğumda spor konuşmuyordum. Ve dolayısıyla da işte spor ilgimi bilenler sanat ilgimi bilmiyor genelinde. Çok yakın bir arkadaşım değilse sanat ilgimi bilenler de spor ilgimi bilmiyor. Ya da tam tersi falan, şu an karışmış olabilir. Her neyse, böyle bir ikisini birbirinden ayırmaya başladım. Bu çok uzun bir süre böyle oldu. Ta ki hem kendimde aslında bu ayırmanın sonucu bir noktada özgüven eksikliği, bir şekilde orada arkadaş gruplarında kendini ifade edememe gibi böyle başka başka sorular ve sorunların olduğu bir tepsi diyebilirim. Ve oradaki ben böyle o tepsiyi önüme aldım. Bir süreç içerisinde özellikle terapi desteğiyle pek çok farklı yere koyulmuş şeyleri derli toplu ve o tepsinin bana ait olduğunu, onun içinde ne varsa beni yansıttığını, benim bir parçam olduğunu kabullendim. Sonrasında aslında işin keyifli kısmı başladı. Madem bu tepside sporla sanat birbirinden uzakta değil, aslında birbirine çok yakın noktalarda. Peki bunların ortak noktası var mı? Muhakkak olmalı gibi bir noktaya geldim. Sonra size bu girişte bahsettiğim kitapta okuduğumda şöyle bir tanım gördüm ve onun üzerine de başka düşünceler açıldı bende. 1940'larda futbolu şöyle tanımlıyorlarmış: İşçi sınıfının balesi. Şimdi o dönem tabii ki bu tanım çok sanat ve sporu bir arada gösterme açısından değil, aslında ekonomik skalayı, yani ekonomik durumu yüksek olan şehrin daha üst tabakasında yer alanların kendi eğlencelerini bale, opera gibi sanat türlerinde gerçekleştirdiği alt kısmın, yani işçi kısmın, toplum içerisinde böyle konumlandığı için söylüyorum, işçi kısmının bu eğlenceyi futbolla oluşturduğunu anlatan bir söz. Sonra aslında şeyi düşünmeye başladım. Yani bunların birbiri arasında çok kopuk olmadığını, ortalama bir konser süresiyle bir futbol maçının süresinin birbirine çok yakın olduğunu ya da neredeyse aynı olduğunu, yani aynı şekilde film süresinin bir müsabakasıyla benzer sürelere sahip olduğunu, seyirci kültürünün yer yer buluştuğunu, seyircinin dahil olduğu kısımların yer yer örtüştüğünü, günün sonunda aslında sporun da bir sahneye sahip olduğunu ve insanların bu sahneye dönük oturduğunu fark etmeye başladım. Ve sonra bunları böyle yan yana koymaya başladım. Bu yan yana koymanın ardında sonra hisler oluşmaya başladı. Çünkü o sahnede bir figür vardı. Figür ve o figürün ürettikleri beni bir şekilde yakalayıp bambaşka yerlere çekiyordu. Böyle düşünmeye başlayınca da ana tetikleyicim olan hikaye kısmının ve işin estetiksel değerinin spor ve sanatta kendi adıma buluştuğunu fark ettim. Bu noktada da ortaya belli figürlerin çıktığını ve ben bu figürlerin, daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi, sadece ürettikleriyle değil, yaşamın içerisinde bulundukları alanla, yaşamda geliştirdikleri düşüncelerle ve karakter olarak yaşadıkları değişimlerle bana bir şeyler ifade ettiğini söylemiştim. Bu noktada da benzer figürleri spor alanında da sahip olduğumu süreç içerisinde gördüm. İşte bunlardan bir tanesi Roger Federer. Yani onun bulunduğu spor içerisinde sahip olduğu yetenek ve bununla beraber kazandığı başarılar beni bir noktaya kadar büyüledi. Ama ilerleyen yaşına rağmen spora duyduğu sevgi, bununla beraber asla azalmayan çalışma ve antrenman yapma şevki, rakibine duyduğu muazzam saygı, maç sonrası yaptığı çok değerli açıklamalar ve bir şekilde herkes bıraktı dese de hep geri dönmeyi başarabilmesi gibi gibi, böyle hatta böyle o uzun süreli sakatlık, uzun süreli boşluk, yani uzun süreli gelmeyen turnuva kazanımlarından sonra 2017'de Avusturya açığı kazandığı maçı izledikten sonra böyle gözlerim dolmuştu. Hani inanılmaz sevmiştim. Keza geçen senede snooker'da öyle bir karakterim var. O da Ronnie O'Sullivan. Snooker izleyenler onu Rocket diye de bilirler. Galiba İrlanda açıktı, emin değilim. 42 yaşında 17 yaşında kazandığı turnuvayı kazandı. Yani böyle bir üstüne düşününce, tabii snooker'da bilenler için yaş skalası çok daha geniş ama yani her ne olursa olsun, herhangi bir alanda 17 yaşında başardığınız şeyi dönüp 42 yaşında başarabiliyor olmak, yani inanılmaz bir his, inanılmaz bir ufuk açma benim adıma. Dolayısıyla böyle hisleri bir araya getirdiğimi ve bende benzer noktalara dokunduğunu fark ettim. Keza bir ortak noktayı da şöyle fark ettim. David Bowie öldüğünde böyle inanılmaz bir boşluk oluşmuştu. Yani bir anda böyle gökyüzünden kocaman bir parça çekilmiş gibi hissetmiştik ve bunu dünyada bir şekilde o kültür ağına dahil olmuş her insan uzaktan yakından bunu hissetti. Yani kendisi hissetmediyse hisseden birine şahit oldu ve dolayısıyla ondan etkilendi. Bu benzer his yakın zamanda Kobe Bryant'in ölümünde gerçekleşti bende. Yine inanılmaz bambaşka bir figürün bir anda böyle çekildiğini ve insanların onun o koca kayanın yerinden oynamasıyla oluşan boşluğu fark ederek yaşadıkları o yoğun değişimi gözlemlemiştim. Bunları birbirine çok yakınlaştırmıştım. çok paralel görmüştüm birbirine. Çünkü bu iki figürde temsil ettikleri ya da temsil etmek için içinde bulundukları alanın üstüne çıkmış. Yani Kobe Bryant bir basketbol oyuncusuydu ama temsil ettiği sporun üstünde bir karakterdi. Yani tarihte icra ettiği şeyin üstüne çıkmayı başarmış figür sayısı çok azdır. Ve dolayısıyla bence onun üstüne çıkabilmeyi sadece ürettiği şeyle alakalı değil. Tabii ki ürettiği şey bunu destekler ama onun yanında sahip olduğu diğer özellikler, özellikle karakteristik tarafları ve onun dışında yaptığı icraatlar onu o noktaya taşır. Keza David Bowie'de baktığınızda bir müzisyen olarak tanımlayabilirsiniz kendisini ama onun çok daha üstüne çıkmayı başarmış bir figür. Şimdi böyle anlatınca şu noktada bir ayrım çizgisini de oluşturmam gerekiyor. Çünkü işin romantik kısmından bakanlar işte böyle yetenekli sporcuları bir sanatçı olarak nitelendirirler. Roger Federer'in backhand'i bir sanatçı edasıyla vurduğunu söylerler. Bu işin aslında birazcık romantikleştirme tarafı. Çünkü günün sonunda bir sporcu pragmatik, faydacı ve pratik olmalı ve belli kuralların içerisinde kalmalı. Sanat dediğimiz şeyde bu kurallar ve bu yaklaşımlar ortadan kalkıyor. Dolayısıyla ben işi, yani bir sanatçıyla bir sporcuyu birleştirmeye çalışmıyorum ya da o noktada yan yana koymayı çabalamıyorum. Ben bunların dışına çıkıp bir izleyici olarak, yani bunları takip eden, bunların içinde kalan birisi olarak benzer noktaları tetikleyebileceklerini düşünüyorum. Ya aslında bu noktada şu da ortaya çıkıyor. Bir süredir de geçtiğimiz bölümde de bahsetmiştim. Size bir proje üzerine çalışıyorum, bir podcast uygulaması üzerine çalışıyorum. Bu noktada dünyanın bence içinde bulunduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi kategorizasyon. Yani süreç içerisinde gelişmiş ve bizim bir şekilde dijital dünyada etiket olarak tanımladığımız ve bunu yapmazsak, bu etiketi koymazsak o site haritası içerisinde ya da o uygulama içerisinde istediğimize ulaşamadığımız bir meta var. Ama bizi bu noktada bu kullanıcı deneyimi dediğimiz ya da kullanıcı akışı dediğimiz kısımda tıkayan bir nokta da var. Çünkü bugün aslında podcast'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Konu biraz dağıldı ama tekrardan geri döneceğim. Şimdi wellness diye bir bölüm var ya da işte toplum ve kültür diye bir başlık var ya da suç ve drama diye başka bir başlık var. Şimdi bunlar altında pek çok içeriği kapsayabiliyor. Yani toplum ve kültürün içerisinde koyamayacağız neredeyse hiçbir şey yok. Şimdi bu noktada insanlar o başlığa yöneldiğinde o kategori aslında bir şey ifade etmemeye başlıyor. Çünkü çok fazla bir alanı kapsıyor ve o spesifik olmaktan çok uzaklaşıyor. Ki düşündüğünüzde de ben şuna inanıyorum. Yani bir insanı gerçekten işte yaşanmış bir polisi hikayeyi dinlemeye iten motivasyonla bir kişisel gelişimi anlatan podcast'e yönlendiren motivasyon aynı olabilir. Dolayısıyla burada o motivasyonları bir çemberde toplamak gerekiyor ve burada 12 tane büyük kategori ve onun altında 7000 tane alt kategori gibi bir kategorizasyon sisteminin çalışmadığını artık dünyanın görmesi gerektiğini düşünüyorum. Medyumların da buna bu şekilde adapte olması gerektiğini düşünüyorum. Hisler üzerinden, o hisleri bir havuzda toplayabilme üzerinden adapte olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta belki de belli soruları belirleyip o belli soruları cevapları üzerinden çoklu seçenekler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim böyle üstüne uzun uzun düşündüğüm bir konu. Yeri gelmişken biraz bahsetmek istedim. Yavaş yavaş da bölümü toparlayabilirim. Sonuç olarak spor ve sanatın kendimizi fiziksel, duygusal ve hatta entelektüel olarak ifade etmemize olanak tanıdığını ve bu sırada da sınırları, kültürleri, dilleri, hatta işte nesiller arasındaki o geçişi sağladığını ve böylelikle de dünya çapında birbirimiz arasında bağ kurmamızı sağlayan evrensel bir yapıya, evrensel bir dile dönüştüğünü düşünüyorum. Yani genel kümede zaten kol kola olduklarını düşünüyorum. Sonrasında aşağı doğru indikçe tabii ki pek çok açıdan farklı yönlere gidiyorlar ama izleyici kısmında kalanların pek çok benzer hisse, düşüncede, hikayede, ilhamda toplanabildiğini görüyorum ve yaşıyorum içinde olan birisi olarak ve buna ciddi vakit ayıran birisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yavaş yavaş da değil hatta bayağı bölümün sonuna geldik diyebilirim. Bir sonraki bölümün içeriğiyle ilgili henüz bir karar vermedim. Bu bölümleri oluştururken hatta bölümler hazırlık aşamasında yakın arkadaşlarımla ilgili böyle çok fazla beni çok da mutlu eden dönüşler alıyorum. Onların beni çekmeye çalıştıkları taraf çok daha spontane, çok daha az hazırlıkta, çok daha var olan akışa yönelik, yani o an sahip olduğum hislere ve düşüncelere yönelik kontrolsüz içerik üretmem. Bu aslında benim kendi içimde yaşadığım bir çatışma. Bir önceki bölümde bunu ciddi oranda aşmıştım. Bu bölümde öyle oldu keza. Sadece işte birer ikişer kelimelik ki aslında şu anda böyle baktığımda da çoğunu söylemediğim bir akış yazmıştım. Bir şekilde tek başına konuşmak, tek başına konuşma dinamiğine alışmak biraz zaman alıyor ama 9. bölümün sonunda bunda belli bir mesafe kat ettiğimi de görebiliyorum. Umarım siz de bu süreci takip ederken buradaki paylaşımlarımı, hislerimi ve düşüncelerimi dinlerken keyif alıyorsunuzdur deyip bölümü kapatabilirim bence. Yani artık kapatmalıyım diye düşünüyorum. O halde klasik olacak artık. Bir sonraki bölüme kadar sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.